Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Efendim, Ahval'den herkese merhabalar. Bir ufuk turunda daha birlikteyiz. Baskın Oran'la. Baskın, hoş geldin.
Selamlar Yavuz.
Evet, yazarlarımız arasında da yer alan Profesör Oran, Türkiye siyasetini izlemeye devam ediyor ve dış politikasını da tabii ki. Bu arada yabancı dilde izlemek isteyenleri de hatırlatalım. Azınlık hakları ile ilgili kitabı da yeni İngilizceye çevrilmiş durumda. Bunu da duyurmuş olayım. Şimdi şöyle başlayalım. Aslında bir uçak anekdotu. Sık sık rastlarız biz buna. Rastlamaya da devam edeceğiz aslında. Uçak iner piste, yolcu uçağı. Uçak doludur. İşte indikten sonra birkaç kişi fırlar, başlarlar bavullarını oradan almaya çalışmak falan. Zavallı hostesler de sık sık rastladık buna, uyarırlar falan. Bir gün yine İstanbul'a iniyoruz bir yerden, Antalya mıydı neydi neresiyse. Biri fırladı. Ondan sonra önce uyardılar, arkasından bir daha uyardılar, arkasından daha sert uyardılar. Bir hostes arkadan, bir hostes önden uyarıyor. Sonunda adama gittiler. Uçak o sırada indi, yanaştı körüye doğru. Adam bas bas bağırmaya başladı. Siz bana nasıl karışırsınız diye. Karışamazsınız. Bana karışamazsınız. Ben istediğimi yaparım kardeşim. Ben kalktım, bavullarımı herkesten önce çıkmak istiyorum falan. Böyle söylüyor yani. Bir küstah tipler çok biliyorsun bizde.
Her seferinde rastlarız.
Zavallı hostesler 3 kişi başında ne diyeceklerini, insanlar karışmaya başladılar tabii. Ya bakın dediler ya, biz aynı uçaktayız. Böyle bir anons yapılıyor. Kurallar belli. Buranın kuralları bu. Onlara da bağırmaya başladı. Birisinin üstüne yürüdü. Dediler ki tamam, bu adam arıza. Hiç dokunmayalım. Ondan sonra duruyor. Ayakta duruyor yani. Neyse. Sonunda işte çıkıyoruz. Hiç kimse bir şey bulaşmak istemiyor. Pilot açtı kapıyı tam çıkarken. Bu kişinin adını nasıl olsa bilette falan yeri belliydi. Yerini aldınız mı dedi. Yerini aldık, tamam. Bunu dedi yasaklıyoruz dedi. Türk Hava Yolları Müdürlüğü'ne bildirin. Bundan sonra artık dedi hiçbir şekilde uçmasın dedi. Ona, o gene bir şeyler söyleyecek oldu. Pilot kapıyı kapattı. Tekrar kabin kokpitine geri döndü. Mesele böylece kapanmış oldu. Şimdi bu böyle. Ama biz tabii seninle bir şekilde bizim iç işlerimize karışamazsınız, bize karışamazsınız mevzunu konuşacağız. Bunu bir ara duymaz olmuştuk ama 2000-2005 arasında filan fazla Avrupa Birliği süreci devam ederken yeniden bu şarkı karşımıza çıktı. Evet, bu galiba bizim devletimizin genetiğinin bir parçası galiba.
Pardon, tam tersine yani senin dediklerinin de ötesinde 2002 ile 2005 arasında bize karışın da biz temel amacı, Cumhuriyet'in temel amacı olan modernleşmeyi, batılılaşmayı gerçekleştirelim dedik. Geliriz oraya da.
Evet. Yani şimdi böyle bir söylem zaman zaman ortaya çıkıyor. Siz bize karışamazsınız vesaire. Çeşitli şekillerde nüksediyor. Bu aslında dış politikayla ilgili, yargı süreçleriyle ilgili. Ama aynı zamanda işte son zamanlarda mesela Twitter gibi sosyal medya kuruluşları nefret söylemi ve doğrudan doğruya tehdit içeren resmi bakanlardan gelen Süleyman Soylu gibi bazı tweetleri, mesajları da askıya almaya, bloke etmeye
engel koyuyorlar.
Buna da aynı şekilde siz bize nasıl karışıyorsunuz mealinde tepkiler de gelmeye başladı. Şimdi bunun astarı nedir? Bu iç işlerine karışma dediğimiz ya da karışamazsın dediğimiz söylem ne kadar inandırıcı, ne kadar kabul görmesi gereken bir söylem. Bunu senden dinleyelim.
Şimdi efendim, geçenlerde bizim Mülkiye'den eski öğrencimiz Can Dündar da yazdı. Diyor ki adam karısını öldüresiye pataklıyor. Kadının çığlıklarına komşular yetişiyor. Koca kapıyı açıyor. Ulan size ne, bu bizim iş işimiz, karışmak kimsenin haddi değildir diyor. Şimdi olay tam bu. Tam bu. Şimdi çok ilginçtir. Türkiye'nin kurulması bizim tırnak içinde iç işlerimize karışmayı, Batı'nın karışmasını, insan hakları ve azınlık hakları konusunda karışmasını kabul etmemiz sayesinde mümkün oldu Türkiye'nin kuruluşu. Türkiye'yi kuran belge, Türkiye'nin tapusu diye de anılıyor. Malum, Lozan Barış Antlaşması. Lozan Barış Antlaşması'nın 37. maddesi diyor ki, Türkiye, okuyorum, Türkiye 38. maddeden 44. maddeye kadar olan maddelerin kapsadığı hükümlerin temel yasalar olarak tanınmasını ve hiçbir kanunun veya resmi işlemin bu hükümlere aykırı veya bunlarla çelişir olmamasını yükümlenir diyor. Yani bu kadar açık. Yani bunu, eğer bunu bazıları için Türkçe'ye tercüme etmem gerekirse, insan haklarının en zor, en özel dalı olan azınlıklar konusunda bile Türkiye dış müdahaleyi 37. maddesiyle Lozan'ın kabul ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesi aslında Lozan.
İşte dediğim gibi, yani tapusu da diyoruz biz ona, fakat kurucu belgesi. Şimdi şöyle bak, kurucu belgesi derken şu. 1923'te müttefikler, o sırada İstanbul işgal altında. 1922'de İzmir kurtarıldıktan sonra müttefikler bir süre sonra Lozan'a davet ediyorlar. Montreux'den sonra diyorum. Mudanya ateşkesinden sonra. Ha, kalkıyoruz, gidiyoruz. Giden heyetin adı ne biliyor musun? TBMM heyeti. Evet. Türkiye heyeti değil, Türkiye heyeti falan filan değil. TBMM heyeti. Dönen heyet Türkiye heyeti. Türkiye Lozan'da kuruldu. 24 Temmuz 1923'te kuruldu devlet. Evet. Biz gene şunu da ekleyeyim.
Ama bir şeyi düzeltelim değil de açıklık getirelim. 24 Temmuz 2023 itibariyle İstanbul hala işgal altında mıydı? Yoksa çekilmişlerdi diye.
Hayır. Değil. Bu 22'den sonra.
22'den ya, sonra tamam.
22'den, yani 29 Ağustos 1922'den sonra tamamen çekilmedi müttefikler. İstanbul ve civarı, Marmara bölgesi falan filan İngiliz müttefik işgali altındaydı. Müttefiklerin çekilmesi meselesinde Çanakkale'de de var müttefikler. Mustafa Kemal Paşa, niye Mustafa Kemal Paşa? Çünkü ancak 1934'te Atatürk olacak, evet. soyadı kanunu çıkınca. Mustafa Kemal Paşa müttefiklerle ve özellikle İngilizlerle çatışmak istemedi. İngilizler de çatışmak istemedi çünkü bring the boys back home, oğullarımızı geri getirin artık diye protestolar başladı.
4 yıl perişanlık yaşanmış, harp talan et telef etmiş hepsini, yani felak etmiş daha doğrusu.
Şimdi şey yapmayayım, ne derler ismine, fazla ayrıntıya kaçmayalım ama. Tabii. Şeyi de söylemek isterim. Yani bu çok önemli bir şey çünkü. Devlet başkadır, rejim başkadır. Devlet, biraz önce konuştuğumuz gibi 24 Temmuz 1923'te Lozan'da kurulmuştur. Rejim ise 29 Ekim 1923'te Ankara'da kurulmuştur. Buna dikkat etmek lazım. Bu çünkü genellikle biz devletle rejimi aynı şey olarak düşünüyoruz ve çok hata yapıyoruz tabii. Neyse. Şimdi bu 38'den 44. kadar madde, 44. madde ne diyor biliyor musun? 44. madde eğer diyor bu 38'den 44'e kadar olan maddeler değiştirilmeyecek, bunlara çelişen kanun vesaire çıkarılmayacak meselesi konusunda anlaşmazlık çıkarsa diyor, o zaman Milletler Arası Daimi Adalet Divanı'nın kararı kesin olacaktır diyor. Ki Türkiye o zaman daha Milletler Arası Adalet Divanı'nı tanımamış, bilmem ne falan filan.
Öyle olduğu halde.
Bugün biz mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tanıyoruz.
Tabii.
Şimdi o şimdi oraya geliriz daha. Şimdi bu bir kere devletin kuruluşu insan ve azınlık hakları konusunda taahhütte bulunmanın sonucudur. Bu bir. Ama burada kalmadı. Bu sadece bir başlangıçtı. Türkiye 1949'da kurulmuş olan Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi. Aslında kurucu üyeler arasında yok. Kurucu üyeler 1949'da kurduktan birkaç ay sonra Türkiye müracaat etti. Ben de Avrupa Konseyi'ne girmek istiyorum dedi. Ve rica edildi beni de kurucu üye sayın dedi. Yani kurulduktan birkaç ay sonra girdiği halde ve Avrupa bunu memnuniyetle Türkiye'yi kurucu üyeler arasında saydı.
Çünkü yani. O sırada artık çok partili rejime, yönetime geçilmiş, seçim evet. Sisteminde bir takım değişiklikler yapılmış, bir takım partiler zuhur etmiş durumda. Yani evet, aslında evet. Belli belirsiz Avrupa sistemine entegre oluyor yavaş yavaş da olsa.
Evet. Önce Kuzu Partisi kuruluyor. Dinleyicilerimize enteresan gelebilir bu. Çünkü o ilk parti Demokrat Parti değil. Kuzu Partisi. O şimdi adını hatırlamıyorum. O kadar yerleşmiştir ki bu Kuzu Partisi. Çünkü bunu kuran adam devamlı kuzu ziyafeti verirmiş millete oy toplamak için. Sonradan o
adı üçlü Kuzu Partisi değil tabii. Ha? Adı Kuzu Partisi değil herhalde. Kuzu Partisi mi adı?
Ama herkes öyle bilir.
Öyle biliyor. Tamam. Namı öyle yürümüş yani parti.
Namı öyle yürümüş. Öyle Kuzu Partisi olur mu ya? Şimdi ondan sonra tabii şimdi ayrıntıya girmemiz hiç gerek yok. Başka konuşmalarda belki geliriz. Bir dörtlü takrir verildi biliyorsun CHP milletvekilleri arasında. Başta Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan falan. Bu parti sonra 1950'de artık alacağı belli oldu. Bak. Benim babam 43 ile 50 arası CHP milletvekili ve üstelik de CHP'nin en sert takımından. Yani demokrasiye geçmek için erkendir. Bunları başımıza bela etmeyelim durup dururken falan filan diyenlerden.
Benim ailede de vardı öyle evet. Ha,
bilmiyorum senle daha önce konuştuk mu? Babam çok yaşlı ve sert bir adamdı ve çok az konuşurdu. O zaman büyükler çok az konuşurdu. Bu 1960'da öğrenci protestoları çok sert bir biçimde polis tarafından bastırılınca İstanbul'da hatta Turan Emeksiz ölmüştü o zamanlar. Dedi ki bu iş dedi öyle öğrenciyle olmaz bu iş dedi. Bu iş dedi bununla olur dedi. Tetik gösteriyor. Anlıyor musun? Şimdi babam yaylacılardanmış. Ben bunları dinlemek istiyor musun? Çünkü biz başka
tabii,
bir şeyden...
Tabii, canım tabii hayır yani bunlar çünkü olayı aydınlatıcı şeyler. Bunları duymamız lazım. Evet.
Bir konuşma çok nadiren konuşuyor demiştim ya bir konuşmasında da o zaman şey olmuş. 27 Mayıs olmuş. Bak dedi. Biz dedi 50'de dedi çıkıyoruz meclisten dedi. Yani resmen yürüyerek kapıdan çıkıyorlar. Adnanlar geliyor dedi içeri dedi. Ben dedim ki Adnan'a dedi. Şimdi Adnan Menderes tabii babamdan yaşça çok küçük.
Evet.
Ben dedim ki Adnan'a dedi. Adnan ben seni asamadım ama sen beni asarsan kanım sana helal olsun dedim. Ya yaylacılığa bak. Bu yaylacı lafı nereden geliyor biliyor musun? Montagnard'dan geliyor. Fransız devriminde hani herkesi kesip biçen Montagnard'lar var ya.
Evet.
Dağlı demek Fransızca. Yaylacı. Adnan da dedi ki aman Ekrem Bey ne sen beni asarsın ne ben seni demiş ki yani asarsan kanım helal olsun sana o da demiş ki Ekrem Bey sen ne sen beni asarsın ne ben seni asarım dedi bak dedi şimdi Adnan'ı asacaklar dedi Neyse, uzatmayalım. Neyse, böyle o, böyle şeyler.
Ha. Yan yola girdik, oradan çıkarız şimdi, değil mi? Ha.
Şimdi Avrupa Konseyi'ne girdi ve Avrupa Konseyi de 1950 yılında meşhur Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul etti. Bu insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü en açık bir biçimde savunan. Şimdi Türkiye bunu Mayıs 54'te onayınca ne olmuş oldu? Lozan'daki taahhüdünü yinelemiş oldu. Başka hiçbir şey olmadı.
O sırada, Lozan, Recep Tayyip Erdoğan 2 aylık.
Yani kısa pantolonlu değilse bile.
Demek daha yani 3 aylık. Evet. Ha.
Şimdi taahhüdünü yenilemiş oldu. Ardından Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygulamakla görevli olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargısını Ocak 1990'da kabul etti. Dahası var ama bak.
Yani Mayıs, Turgut Özal Cumhurbaşkanı iken.
Öyle mi oluyordu bakayım? 90'da evet. Ocak 90.
Ocak 90 o zaman daha Kenan Evren devretmemiş ama Turgut Özal yolda geliyor yani.
Yolda geliyor, evet.
Tamam.
Dahası var bak, dahası var. Mayıs 2004'te, çünkü bu AB uyum paketleri, harmonizasyon uyum paketleri Ekim 2001'de başladı. Sonuncusu da Mayıs 2004'tür. Mayıs 2004'te, yani o zaman AKP iktidara gelmiş.
Evet.
Anayasanın 90/5 maddesine fevkalade önemli bir cümle ekledi. Aynen okuyorum cümleyi. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır. Heh, anlamak istemeyenleri bunu da Türkçe'ye tercüme edelim.
Evet, anlatmak, tefsir etmek lazım, evet.
Tefsir değil ya, biraz daha gündelik dille söylesek yeter. Tefsire lüzum yok çünkü tefsire, tamam. Yani yoruma gerek duyurmayacak kadar açık bir şey bu. Şimdi eğer diyor biz bir uluslararası temel hak ve özgürlükleri ilişkin bir uluslararası antlaşmaya imza koymuşsak diyor, sözleşmeye imza koymuşsak diyor ve kanunlarımız arasında, milli kanunlu, yerli ve milli kanunlarımız arasında bunlarla çelişen hükümler varsa diyor, o zaman milletler arası antlaşma hükümlü attığımız imza geçerlidir diyor. Yani ulusal kanunlar geçersizdir orada diyor.
Tabii.
Bu kadar açık. Bu kadar açık. Yahu kendin kabul ediyorsun müdahaleyi. Çünkü yani
şöyle bir örnek verelim. Mesela terörle mücadele yasasında sonradan eklenen son derece absürt bir şey var. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü üyesiymiş gibi işte faaliyette bulunmak filan gibi.
Galiba bunu
sözleşmesiyle uzaktan yakından tabii alakalı.
Galiba bunu Cemil Çiçek zamanında getirilmişti bu.
Galiba. Ve şimdi o tam senin dediğin şey bu işte. Buna benzer absürt ifadelerin yeri olmadığı için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde, o zaman diyor ki bizim anayasamızın 90/5 o zaman diyor, o madde diyor, sizin o koymuş olduğunuz saçma sapan madde geçerli değil, sözleşme geçerlidir. Diyor.
Sözleşme, Türkiye'nin imzası geçerlidir.
Evet.
Yani olay şudur uluslararası hukukta, eğer bir ülke kendi iradesiyle kendini bağlıyorsa bu geçerlidir. Ha, evet. Şimdi gelmiş senin herif ülkeni işgal etmiş, basmış eline kalemi vermiş, imzala, kolaysa imzalama demiş. Aynen nerede olduğu gibi, Sevr'de olduğu gibi.
Evet.
Ha, bu değil, kendi öz iradesiyle rejim değiştirmek amacıyla, daha demokratik bir rejime geçmek amacıyla bir uluslararası sözleşme imzalıyor da kendisini bağlıyorsa, buna dış müdahale, dışarıdan içeriye müdahale denmez.
Hı
hı. Şimdi unutmayalım, birçok önemli husus daha var. Şimdi bu insan hakları nedeniyle iç işlerimize dışarıdan müdahaleyi kabul etmeyiz lafı var ya.
Evet.
Bu Soğuk Savaş döneminde Sovyet bloku ve az gelişmiş ülkelerin sarıldığı bir bahaneydi. Artık geçmiş olsun, bitti. 1975'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği konferansı başladı. Hatta o sırada ben doktora sonrası çalışmaya gittim, Cenevre'deydim ve Türk heyetinin bütün şeylerini de izledim. Açık görüşmelerini de izledim. Çok yakından biliyorum o konuyu. 1975'te başlayan bu görüşmeler 1990'da hatırlayacaksın. Paris misak şart dediğimiz zaman hani bir Türkçedeki şart var ya Arapça Paris misakı diyelim biz buna veya charter Paris şartı veya Paris misakı o Paris misakı çok kimse bunun farkında değildir ama İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren belgedir. Neden biliyor musun? İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren belge Paris Antlaşması. Fakat Paris Antlaşması yenilenle yenen arasında yapılmadı. Yenenle yenen arasında yapıldı. Hmm. Yani Amerika'nın temsil ettiği Batı blokuyla Sovyetler Birliği'nin temsil ettiği Doğu bloku arasında yapıldı o anlaşma.
Arada Naziler yoktu yani kaybedenler.
Yok, onlar zaten tek şeyde silmişti Almanya onu. Dikkat edersen bak Almanya'ya kalkıp da Nazi de şudur budur diyorlar ya, Almanlar çok haklı olarak çileden çıkarlar. Çünkü Nazilik onların tarihinde rezil rüsva bir rejimdir. Devlet değildir, rejim. İşte bak mesela daha en başta devlet ve rejim farkından bahsettik ya. Ha, iyi ki etmişiz burada şimdi işimize. O rejimi dünya değil, en fazla Almanlar bugün Almanya Federal Cumhuriyeti kınıyor. Dümdüz gidiyor ona. Çünkü Almanları rezil etti o rejim.
Evet.
Ha. Şimdi 90 yılında 75'te başlayan bu görüşmeler 90 yılında Paris misakı veya şartıyla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurdu. AGİT dediğimiz. Ve bunun bir önemli kolu olan Uzmanlar Komitesi, Azınlıklar Uzmanlar Komitesi 1991'de Cenevre'de bir toplantı yaptı ve çok önemli bir karar aldı. O da şu. Azınlık haklarıyla ilgili okuyorum. Uluslararası yükümlülüklere riayet, uluslararası meşru ilgi alanına girer ve bu nedenle de sadece ilgili devletlerin iç işlerine ait değildir. Şimdi azınlık hakları insan haklarının bir alt dalıdır. Özel ve kabul edilmesi epey zor olan ulus devlet tarafından kabul edilmesi zor bir alt dalıdır.
Evet.
Bu böyle bir şey kabul edildiyse eğer AGİT'te İkinci evet. Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmada artık dışarıdan benim işlerime iç işlerime karışıyorsun bu meşru değildir demeyi kimse dinlemez.
Anladım. Peki o zaman eğer tamamladıysan bu şeyi ufuk turunu bugüne kadar. Evet. Şimdi aslında biraz bu konuyu konuşmamızın sebebi son zamanlarda hakikaten bu AHİM'e karşı, Avrupa Konseyi'ne karşı, işte Avrupa Birliği insan hakları raportörleri vesaire bunlara karşı yükselen ters, karşı, aykırı söylemde özellikle dikkat çekici olan neydi o saray başdanışmanı daha önce pek çok kez birlikte anayasa reformu çalışmalarında da birlikte olmuştuk 2006, 2007, 2008'de.
Şimdiki hukuk başdanışmanı.
Evet evet şey Mehmet Uçum.
Uçum.
Evet. O bir çıkış yaptı.
Demeç verdi. Ben solcuyum, seküler bir adamım. Türkiye Komünist Partisi eski üyesiyim.
Evet. Eski Türkiye Komünist Partisi üyesi Mehmet Uçum. Doğru. Yani sol kimlikten gelme ve sarayda şu anda görevli olan bir kişi. Tanıdığımız da bir kişi. Yani en azından benim bu anayasa çalışmalarında izlediğimiz bir kişi. Fakat o kavramsallaştırmaya çalıştı geçenlerde bir televizyon programında özellikle. Yani bu karşı çıkışı, bizim iç işlerimize karışamaz ahimi kavramsallaştırmaya çalıştı. Bir şeyler söyledi orada. Galiba sen onu yazdın son yazında. Ne dediğini tam olarak. O ne anlama geliyor? Yani onun bir anlamı var mı o söylediklerinin?
Şimdi aslında onun söylediği daha önce rejimin memurlara ve özellikle Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne söylettiklerinin bir en üst noktası.
Biraz böyle rafine bir dille söylenmiş bir hali mi diyelim?
Hayır. Rafine olsa canım kurban. Yani cahilce demek istemiyorum ama bu işleri bilenleri aptal yerine koyan bir biçimde.
Ne diyor peki?
Şimdi istiyoruz hemen oraya mı gelelim yoksa daha önce bu Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı bir takım deklarasyonlar falan filan var.
Kısaca onlara değin istersen de ondan sonra gelelim buna. Ha, peki.
Yani çünkü böyle, o dediğim peki. Gibi en üst noktasını, crescendosunu
şey yapıyor. Orada ele alırız.
Şimdi bu hani demiştim ya 75'te başlayan konferansın yakından izledim falan filan diye. Çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Bizim Dışişleri Bakanlığı o sırada epey baskı altına girdi. Meclisten dediler ki yahu biz kalkıp bu agiti imzaladık ama bize karşı iç işlerimize karışma konusunda müdahalede bulunurlarsa bundan istifade ederek. Vallahi Yavuz o sırada bunlara cevap vermek için Dışişleri Bakanlığı'nın şey yaptığı, yayınladığı incecik bir kitapçık var. Bende de var. Orada ne diyor biliyor musun? Aynen kelimesi kelimesini okuyorum. Kurulan yeni mekanizmaların her AGİK ülkesi gibi Türkiye'ye karşı işletilmesi de her zaman mümkündür. Yani müdahale. İnsan hakları konusunda müdahale. Mümkündür. Türkiye demokrasi ve insan hakları alanlarında güçlendiği sürece AGİK mekanizmalarının geliştirilmesinin bizi rahatsız edecek bir yönü olmayacaktır. Şimdi ben Mülkiye'nin Diplomasi ve Dış Münasebetler Şubesi'nden mezunum. Binlerce de diplomatın yetiştirilmesinde katkısı olanlardan biriyim. Bu diplomatik dil dediğimiz olay bu işte. Bu diplomatik dilin bizim anlayacağımız Türkçesi şu. Eğer Türkiye demokratikleşmezse sorun yaşayabiliriz. Diyor
demokratikleşmeye işte. Devam ettiği sürece de sorun yaşamayız diyor.
İşte mefhum muhaliften al. Diyor evet. Ki biz diyor demokratikleşmeye devam ettiği sürece rahatsız edilmeyiz diyor. Mefhum muhalifini al bunun. Eğer Türkiye demokratikleşmezse sorun yaşarız arkadaş diyor.
Başımız derde girer diyor.
Başımız derde girer diyor. Şimdi bu konuda Dışişleri Bakanlığı artık tamamen değişmiş vaziyette. Değiştirilmiş vaziyette. Yani eski Dışişleri Bakanlığı sizlere ömür şu sırada. Mesela bu Dağlık Karabağ çatışmasında Azerbaycan'a silah ve mücahit yolladık ya.
Evet.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir geçici tedbir kararı aldı. Bu tedbir kararını biz kınadık Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün ağzından. Dedi ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bugün aldığı karar hukuki dayanaktan tamamen yoksundur. Şimdi Boğaziçi rezaleti başladı.
Üniversitede. Evet.
Üniversitede. Orada yapı verenlere tüm dünyadan tepkiler gelmeye başladı. Dışişleri sözcüsü gene demeç verdi. Türkiye'nin iç okuyorum aynen. Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir dedi. 4 Şubat'ta.
Evet.
Sonra halen 1223 gündür tutuklu olan Osman Kavala var ya, onun tutukluğu hakkında 11 Şubat'ta şunu söyleyebildi. Bağımsız Türk mahkemelerince yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez.
Peki.
Daha ne diyeyim? Şimdi
yavaş yavaş toparlayacağız. Yarım saat konuşalım.
Tamam. Toparlıyoruz.
Sistemimizi yormayalım. Evet.
Senin doğru. Senin şeyine gelelim, sorduğun spesifik soruya.
Ben de şimdi ondan sonra da aslında dediklerin tam da dediklerine ters bir şey söyleyeceğim biraz. Yani dediklerin, aktardıkların dışları söyleminden başka bir şey üzerine geçeceğim. Seni dinliyorum önce Mehmet Uçum.
Şimdi bu LGBT'lere sapkın diyen İçişleri Bakanı Soylu'yu Fahrettin Altın korudu. Konu, fakat en esaslısı bu devletin insan hakları konusunda yaptıklarını müdafaa etmeye kalkanların en radikali resmi unvanı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'dan geldi. Şimdi Mehmet Uçum uluslararası hukuk bilenlerin aklını yerinden oynatacak şeyler söylüyor. Fevkalade zor bir iş yapıyor yani. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası sözleşmelere taraf olmak, ulusal yargının bağımsızlığını ve asli olma özelliğini, birincillik ilkesini ortadan kaldıracak veya ulusal yargıyı zaafa uğratacak şekilde olamaz ve böyle yorumlanamaz. Yahu uluslararası hukuk literatüründe birincillik ilkesi diye bir kavram yok. Birincillik ilkesinden bahsediyor. O neden biliyor musun? Ayrıca şunu söyleyeyim. Bu terimin tamamen uydurmasyon olduğu şuradan belli ki İngilizce'de, Fransızca'da ve hiçbir yabancı dilde birincillik ilkesinin karşılığı yok.
Yani neyi düşünerek böyle bir şey söylemiş olabilir? İngilizcesini ben şimdi kafamda toparlamaya çalışıyorum.
İngilizcesi subsidiarity, Fransızcası subsidiarité. Biz bunu Türkçe'ye ikincilik ilkesi diye çevirdik. Bu subsidiarite kavramı şu demek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 800 milyonluk Avrupa'ya teker teker bakamayacağı, denetleyemeyeceği için her imzacı ülkedeki her bir ulusal mahkeme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin anladığı biçimde uygulamakla yükümlü. Eğer böyle uygulamazsa ne olur? Bir, önce ulusal makamlar devreye girip uygulatır. Eğer ulusal makamlar devreye girip uygulatmazsa o takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devreye girer. Yani daha ne söyleyeyim?
Belki şundan cesaret alarak söylüyor bunu. Malum Alparslan Altan vakası var. Anayasa Mahkemesi yargıcı uzun bir süre tek kişilik hücrede tutuldu.
Oradan başladı zaten olay.
Yani şey ve ahim hakikaten burada hak ihlali vardır dedi. O geri geldi fakat Anayasa Mahkemesi de işte özetle sen bize karışamazsın mealinde bir açıklama yayınladı ahime karşı. Bu bir ilkti. Belki de buradan cesaret alınarak söylenmiş laflar bunlar. Bu birincillikti, şuydu buydu bir kavram kargaşası halinde.
Evet ama Yavuz birincillik diye bir şey yok.
İşte kavram kargaşası dedim ben de zaten.
Ve Sayın Uçum Türkiye'de bu işleri bilenler olmadığını varsayarak konuşuyor. Var.
Anladım. Var, şimdi var. Biraz son bölüme gelelim. Aslında seni şaşırtacak demiyorum bir şey. Şimdi dedik ya dışişleri artık eski dışişleri değil. Hakikaten bir o kadar çok müdahale edildi dışarıdan, o kadar çok hasar gördü ki başka bir yere doğru evrildi demiştin. Mevlüt Çavuşoğlu geçenlerde...
O da maalesef o da eski öğrencimiz.
Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkalyani ile bir araya geliyor geçenlerde ve işte ıvır zıvır Gürcistan-Türkiye ilişkileri falan konuşulduktan sonra bir soru soruluyor galiba kendisine. Dışişleri Bakanlığı ve AB Başkanlığı üzerine odaklanıyor ve verdiği cevap şu, okuyorum. Yargı bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğünü daha da güçlü bir şekilde tesis etmeyi amaçlıyoruz. Bu reform sürecinde biz de tüm referans belgelerini sağladık, ilettik. Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler, AB gibi yine kendi Anayasa Mahkememiz gibi önemli uluslararası kurumların referansları dikkate alındı. Ve son cümle, bu çok önemli. Bu süreçte özellikle Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ile de danışmalarda bulunduk.
Tarihi ne bunun?
Bu yeni. Yani 3 Mart.
Bu ancak yeni olabilir.
3 Mart.
Bu ancak.
Peki ama şimdi bu kadar şeyi durduk. Bizim bir taraftan bizim iç işlerimize karışamazsınız kardeşim. Karışamazsınız diyenler şimdi danışmalarla, istişarelerle bunu yürüttük diyor İnsan Hakları Eylem Planı'nda.
Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki tane koltuk değneği vardı. Biri içteki koltuk değneği, dışarıda da iki tane koltuk değneği. O dışarıdaki iki koltuk değneğinden biri sizlere ömür. Trump. Putin kaldı sadece. Putin de Navalny ile uğraşıyor.
Navalny ile uğraşıyor.
Yani dışarıdan aldığı destek değil. Dışarının Türkiye'deki demokrasi rejiminin kurulması için baskı yapmasını gerektirecek yaptırmayan ortam ortadan kalktı. Biraz dolambaçlı bir cümle oldu ama Trump'ın gitmesi üzerine.
Evet.
Şimdi bu durumda rejim yeni bir bembeyaz bir sayfa açtı. Sanki 2002 Kasım'ından beri iktidarda, 18 yıldır iktidarda değilmiş gibi, başka bir parti iktidarda varmış gibi, yahu bu bizim aklımızla alay etmek yahu.
Ay şimdi o zaman iç işlerimize karışamazsınız söylemi son bulmuş olması gerekir değil mi bütün bu şeyden sonra? İnsan Hakları Eylem Planı'nın istişarelerle yapıldığı ortaya çıkmış durumda. Kaldı ki Başkan Erdoğan yaptığı o planı okurken bir ara durdu ve şey dedi. Zaten dedi, mealen söylüyorum yani, biz zaten bunu dedi, vize muafiyetinin sağlanması için dedi bu şeyleri, bu kısmı dedi hallettik falan dedi. Yani demek ki bir aldım verdim var. O zaman neresi, kim kimin iç işlerine karışıyor, kim karışmıyor? Bu da iyice karma karışık hale gelmiş durum.
Şimdi vallahi bak Yavuz, Ziya Paşa'nın bir lafı vardır. Nasıldır o? Lafa bakılmaz.
Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.
Eylemlerine bakılır. Anlatabiliyor muyum? Ha, şimdi 1220 küsür gündür hakkında mahkeme kararı, yani ceza almış olmadan içeride tutulan Osman Kavala var. 5 yıldır içeride tutulan Selahattin Demirtaş var. Milletvekili olduğu halde tutuklanıp içeri atılmak istenen Ömer Faruk Gergerlioğlu var.
5 yıldır içeride yatan Kürt gazeteci Nedim Türfent var.
Altan var. Ahmet Altan var.
Ahmet Altan 4,5 5. yaş gününü kutladı 3 Mart'ta mı? 4 Mart'ta mı? 2 Mart'ta pardon. Ve hakkında aslında Anayasa Mahkemesi'nin kararı olduğu halde tahliye edilmeye. Onu da vurgulayalım. Evet.
Mecliste 1336 tane fezleke var. Dün akşam baktım, bir saniye yanlış bir şey söylememek için belleğime güvenmiyorum çünkü.
Meclis Genel Kurulu komisyonuna gelmiş fezlekeler var ortada.
Evet, 970 tane geçen sene. Geçen sene 970 sene 970 tane bu sene daha başlayalı insaf yahu Ocak, Şubat, Mart'ın ortasında değiliz. 1136 tane 1136. Fezleke. Ha, evet. Şimdi nedir TBMM'nin geleneği? Bu fezlekeleri geliş sırasına göre genel kurula getirmek. Hayır, seçip seçip getiriyorlar. Sadece HDP milletvekilleriyle ilgili olanları getiriyorlar. Bir de CHP milletvekillerinden olup da öyle laf ebeliği yapmayıp ciddi insan hakları savunuculuğu yapanlarınkini getiriyorlar.
Evet.
Şimdi durum bu. Fecaat nerede biliyor musun? Yahu milletvekili gibi kürsü dokunulmazlığına ve parlamenter yasama dokunulmazlığına sahip olanlara karşı böyle susturma kampanyası yapılıyor idiyse o zaman sade vatandaşa neler yapılıyor? Bir onu düşünelim. Korkunçluk burada.
Evet. Peki, yani o zaman noktalayalım. Konuşacak çok şey var bununla ilgili ama gene konuşuruz. Fazla da uzatmayalım dedim az önce. Yormayalım izleyicileri, dinleyicileri. İnsan hakları eylem planı. Bir cümleyle ne dersin insan hakları eylem planı hadisesine?
Söyle Ziya Paşa'nın şeyi nasıldı?
Aynısı iştir kişinin.
Sen benden gençsin, daha hafızan daha iyidir.
Aynısı iştir kişinin, lafa bakılmaz.
Lafa bakılmaz.
Hayır, bir arkadaşım da...
Bekleyip göreceğiz. Göreceğiz.
Bir arkadaşım da bununla ilgili olarak işte senin söylediklerinle bir şekilde bağlantılı. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu derler adama dedi. Onun da söylediği o.
Bir kere derhal, ama derhal derken 10 dakika sonra yani. Bu nahak yere, hukuka tamamen aykırı biçimde içeride tutulan insanları, Boğaziçi öğrencileri de dahil olmak üzere derhal bıraksınlar.
Zaten bir tartışma programında bu hemen aynı gün.
Ondan sonra konuşuruz.
İnsan hakları eylem planının okunduğu günün akşam bir tartışma programında da söyledim. Daha sonra ekledim de bunu bir yazıya. Arjantin junta sonrası ve Güney Afrika'da benzerleri yaşandı. Eğer ciddiyet ve samimiyet var ise zaten resmi, yani otoritede böyle bir insan hakları eylem planı yayınladığınız anda paralel olarak Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınız der ki biz plan açıklanmıştır, moratorium ilan ediyoruz. Yani bu tür uygulamaları, planda düzeltileceği söylenen uygulamaları düzeline kadar durduruyoruz, yapmayacağız. Ve aynı zamanda işte Boğaziçi Üniversiteleri'ydi, gözaltına alınan 700 küsur en son Kürtlerdi, şuydu buydu ve içeride bulunan kişilerin tahliyesi söz konusu olacaktır. Ve moratorium bundan sonraki uygulamalarla ilgili olacaktır. Böyle bir şey yok. Bu yaşandı başka ülkelerde.
Türkiye'nin moratoriumu nasıl olur biliyor musun? Sayın Cumhurbaşkanı'nın televizyonlara çıkıp, bundan sonra benim söylediğimi kimse dinlemeyecek yargıya hitaben.
Demesiyle olur diyorsun.
Demesiyle olur.
Söylem moratorium yani.
O yeter zaten.
Diyeceksek.
O yeter zaten. Çünkü her şey yargıda başlıyor, savcılarda başlıyor, yargıda bitiyor. Onun için yargı emin olacak. Kendisine yapılan baskıların duracağına ve tekrar başlamayacağına. Her şey bu olacak ve biraz önce konuştuğumuz gibi nahak yere, hukuka, yahu bırak uluslararası hukuku, ulusal hukuka aykırı bir biçimde içeride tutulanların derhal salınması lazım. Anladım. Derhal.
Peki, ufuk turumuzu burada bitirelim, noktalayalım. Profesör Baskın Oran'la konuştuk. Her zamanki gibi Türkiye'nin siyasi ve hukuksal manzarasına bir bakış attık birlikte. Çok teşekkürler Baskın bu sohbet için.
Sağ ol.
Herkese buradan veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.